Ayrım 10.
Calvin İncil'le apaçık bir çelişki içinde şunları söylüyor. Skolastiklerin inanç ve umuda karşı sevginin üstünlüğünü öne sürmeleri yalnızca can sıkıcı bir imgelemin dalgınlığıdır. Bölüm 24, kısım 1, sayfa 531. Dıştaladığı ve bencillikle özdeş olduğu varsayılmaktadır. Dipnot: Luther, bireyin tinsel özgürlüğünü vurgulayan bir düşünür olduğu halde, Calvin'inkinden pek çok bakımlardan farklı olan Tanrı biliminde, insan konusunda aynı temel güçsüzlük ve içlik kanısını paylaşmaktadır. Calvin ve Luther tarafından savunulmuş olan insan görüşünün, modern Batı toplumunun gelişmesi üstünde çok büyük bir etkisi olmuştur. Onlar, içinde insanın kendi mutluluğunun, yaşamın ereği olarak görülmediği, insanın kendisinin ötesinde erekler, örneğin tüm güçleri kendinde toplayan Tanrı ya da Tanrı'dan daha az güçlü olmayan laikleşmiş yetkiler ve kurallar, yani devlet, iş, başarı gibi, için bir araç, bir yardımcı haline geldiği bir tutumun temellerini atmışlardır. İnsanın hiçbir zaman yalnızca bir araç olarak ele alınmaması, onun kendi başına bir erek olması gerektiği görüşüyle aydınlanma döneminin en etkili ahlak felsefecisi sayılan Kant bile, kendini sevme söz konusu olduğunda, Calvin ve Luther'in yargılayıcı ve olumsuz yaklaşımlarını benimsemektedir. Ona göre başkalarının mutlu olmalarını istemek bir erdemdir. Ama insanın kendi mutluluğunu istemesi, bu zaten insan doğasının bir itilimi olduğu ve doğal bir itilim olumlu bir etik değere sahip olamayacağı için, ahlak felsefesiyle ilgisi olmayan bir konudur. Kant, insanın mutluluk isteminden vazgeçmemesi gerektiğini kabul ediyor. Bu kısmen sağlık, zenginlik ve benzeri gibi şeylerin insanın ödevini yerine getirmesi için zorunlu araçlar olabilmelerinden, kısmen de mutluluk eksikliğinin, yoksulluğun, insanı ödevini yerine getirmekten alıkoyabilmesinden doğmaktadır. Dipnot, AGK, özellikle kısım 1, kitap 1, bölüm 3, sayfa 186. Ama insanın kendini sevmesi, kendi mutluluğu için uğraş vermesi hiçbir zaman bir erdem olamaz. Etik bir ilke olarak insanın kendi mutluluğu için çaba göstermesi, yalnızca yanlış olması yüzünden değil ama ahlaklılık için sağladığı dürtülerin ahlaklılığın temelini çürütücü ve yüceliğini ortadan kaldırıcı dürtüler olmaları yüzünden de en fazla karşı çıkılabilecek ilkelerden biridir. Dipnot, Fundamental Principles of the Metaphysics of Morals, kısım 2, sayfa 61. Kant hep kendini düşünme egotizm, kendini sevme, self-love, Plautia, insanın kendisi için iyilik etmesi ve küstahça gurur, yani insanın kendini beğenmesi arasında bir ayrım yapıyor. Ama ussal kendini sevme bile etik ilkelerle sınırlandırılmalı, insanın kendini beğenmesi yüreksizlendirilmeli ve birey kendisini ahlaksal yasanın kutsallığı ile karşılaştırdığında küçük görmelidir. Dipnot, AGK, kısım 1, kitap 1, bölüm 3, sayfa 165. İnsan en yüksek mutluluğu ödevini yerine getirmekte bulmalıdır. Ahlaksal ilkenin ve bundan ötürü de insanın mutluluğunun gerçekleşmesi ancak genel bütün içinde, yani ulus ya da devlet içinde olanaklıdır. Ama devletin yararı vatandaşların yarar ve mutluluklarıyla özdeş değildir. Dipnot, Immanuel Kant, Immanuel Kant's Werk, Berlin Kesserer, özellikle bakınız Der Reichslehre Zweiter Teil, 1. Abschnitt, par 49, sayfa 124. Bu parça metnin I ve Simple tarafından İngilizce'ye yapılan çevirisinde atlanmış olduğu için Edinburgh 1871 The Metaphysics of Ethics, ben Almancasından çevirdim, EF. Bireyin bütünselliğine Calvin ya da Luther'in gösterdiğinden daha büyük bir saygı göstermesine karşın Kant, en despotça yönetimler altında bile insanın baş kaldırma hakkı bulunmadığını söylüyor. Ona göre hükümdar için bir tehlike oluşturan baş kaldırıcı en az ölüm cezası ile cezalandırılmalıdır. Dipnot, AGK, sayfa 126, Almancasından çevirdim, EF. Kant, insan doğasındaki doğal kötülük eğilimini vurguluyor. Dipnot, karşılaştırınız, Immanuel Kant, Religion Within the Limits of Reason Allen, çeviren T.M. Green ve H. Hudson, Chicago, Open Court, 1934, kitap 1. Bu eğilimin bastırılması için ahlak yasası, kategorik buyruk gereklidir. Yoksa insan bir canavara dönüşür. İnsansal toplum ya da yabanıl bir kargaşa içinde sona erer. Aydınlanma dönemi felsefesinde bireyin mutluluk isteği başka düşünürler, örneğin Helvetius tarafından Kant'tan çok daha güçlü bir şekilde vurgulanmıştır. Modern felsefede bu eğilim en köktenci anlatımını Stirner ve Nietzsche'de bulmuştur. Dipnot, bu bölümü çok uzun tutmamak için yalnız modern felsefi gelişmeyi ele alıyorum. Felsefe öğrencileri Aristoteles ve Spinoza'nın ahlak felsefelerinin de Calvin'in görüşüyle çarpıcı bir karşıtlık halinde kendini sevmeyi bir kötülük değil bir erdem saydıklarını bilir. Ama onlar bencilliğin değeri konusunda Calvin ve Kant'ın görüşüne karşıt bir tutum aldıkları halde insanın başkalarına duyduğu sevgi ile kendisine duyduğu sevginin karşılıklı seçenekler olduğu varsayımında Calvin ve Kant'la uyuşmaktadırlar. Stirner ve Nietzsche başkaları için duyulan sevgiyi zayıflık ve özveri olarak suçlayıp hep kendini düşünme, bencillik ve öz sevgisini erdem olarak kabul ediyorlar. Ancak onlar da bencillik ve öz sevgisini birbirinden açıkça ayırt etmedikleri için işleri karıştırıyorlar. Stirner diyor ki, burada sevgi ilkesi değil, bencillik ve benlikçilik karar vermelidir. Çünkü istitada bir sevgi olayı, sevginin bir ürünüdür. Sevgi yalnızca vermeyi bilir ve özveri bekler. Dipnot: Max Stirner, The Ego and His Own, çeviri S.T. Byington, London, A.C. Fifield, 1912, sayfa 339. Stirner tarafından suçlanan bu sevgi türü, bireyin kendisini kendi dışındaki başka birinin ya da başka bir şeyin amaçlarını gerçekleştirmek için bir araç kılan mazoşist bağımlılıktır. O bu sevgi anlayışına karşı çıkarken sorunu abartmaktan ve tartışmaya çok açık bir formülleştirmeden kaçınamamıştır. Stirner'ın ilgilendiği olumlu ilke, dipnot, örneğin onun pozitif formülleştirmelerinden biri şöyledir. Ama insan yaşamı nasıl kullanır? Onu tüketirken insan bir mum gibi yanar. Yaşam hazzı, yaşamı yaşayarak tüketmedir. Friedrich Engels, Stirner'ın formülleştirmelerinin tek yanlılığını çok açık bir şekilde görmüş ve insanın kendisine duyduğu sevgi ile başkalarına duyduğu sevgi arasında bir seçim yapmasına ilişkin yanlış seçeneğin üstesinden gelme girişiminde bulunmuştur. Engels, Marx'a yazdığı, içinde Stirner'ın kitabını tartıştığı bir mektupta şunları söyler. Ama eğer bizim düşündüğümüz insansal, insanın asıl temeli somut ve gerçek birey ise, insan sevgimizin temelinin de insanın hep kendini düşünmesi, egotizm olduğu, ancak burada yalnız Stirner'ın sözünü ettiği usun egotizminin değil, aynı zamanda yüreğin egotizminin de bulunduğu apaçıktır. Marx Engels, Gesamtausgabe, Berlin, Marx Engels Verlag, 1929, sayfa 6. Hristiyan tanrı biliminin yüzyıllar boyu sürüp giden kendi çağının egemen akımı olan Alman idealizminde de canlı bir şekilde kendisini gösteren bir tutumuna karşıttı. Bu tutum bireye olabildiğince boyun eğdirtiyor ve insan dışındaki bir güç ve ilkeyi kendi odağı yapıp bu güç ya da ilkenin tutsağı oluyordu. Stirner, Kant ve Hegel kadar büyük bir filozof değildi ama idealist felsefenin somut bireyi yatsıyan ve böylece saltık devletin insan üstünde ezici bir güç olarak kalmasına yardımcı olan yanına köktenci bir şekilde başkaldıracak yiğitliğe sahipti. Nietzsche ile Stirner arasında pek çok ayrımlar bulunmasına karşın onlar bu noktada birbirlerine çok benzemektedirler. Nietzsche'de sevgi ve özgeciliği, altruizmi, zayıflık ve kendini yatsıma anlatımları olarak suçlar. Nietzsche'ye göre sevgi arayışı, istedikleri şey için savaşmaya güçleri yetmeyen, bundan ötürü onu sevgi aracılığıyla elde etmeye çalışan kölelere özgü bir arayıştır. Bu yüzden özgecilik ve sevgi insanlık için bir yozlaşma göstergesi olmuştur. Dipnot: Friedrich Nietzsche, The Will to Power, çeviri Anthony M. Lidovici, Edinburgh and London, T.N. Foulis, 1910, 246, 326, 369, 373 ve 728 nolu dörtlükler. Nietzsche'ye göre iyi ve sağlıklı bir aristokrasinin özü, kendi çıkarları için sayısız insan hiç suçluluk duygusu duymadan feda etmeye hazır olmasıdır. Toplumun aracılığı ile seçkin kişilerin kendilerini daha büyük ödevlere ve genelde daha üstün bir varoluşa yükseltebilecekleri bir temel ve yapı iskelesi olması gerekir. Dipnot: Friedrich Nietzsche, Beyond the Good and Evil, çeviri Helen Zimmer, New York, The Macmillan Camp, 1907, 258 nolu dörtlük. Bu küçümseme ve hep kendini düşünme ruhunu belgelemek için daha pek çok alıntılar eklenebilir. Bu düşünler çok kez Nietzsche'nin felsefesi olarak anlaşılmışlardır ama onlar Nietzsche'nin felsefesinin gerçek özünü temsil etmezler. Dipnot: Bakınız G.A. Morgan, What Nietzsche Means, Cambridge, Harvard University Press, 1943. Nietzsche'nin kendisini yukarıda gösterilen şekilde dile getirilişinin çeşitli nedenleri vardır. Stirner'ınki gibi onun felsefesi de her şeyden önce empirik bireyi kendi dışındaki güçlere ve ilkelere boyun eğdiren felsefi geleneğe karşı bir tepki, bir başkaldırıdır. Onun abartılmış sözler söyleme eğilimi bu tepkici niteliği gösterir. İkinci olarak Nietzsche'nin kişiliğinde onun üst insan bir tepki biçimlendirmesi olarak vurgulamasına neden olan güvensizlik ve kaygı duyguları bulunmaktadır. Son olarak Nietzsche evrim kuramından ve bu kuramın en güçlülerin yaşamlarını sürdürmelerini vurgulamasından etkilenmiştir. Bu yorum Nietzsche'nin başkalarını sevme ile kendini sevme arasında bir çelişki bulunduğuna inandığı olgusunu değiştirmez. Onun görüşleri yine de bu yanlış ikiye bölünmüşlüğün üstesinden gelebilecek nüveyi içermektedir. Nietzsche'nin saldırdığı sevgi, insanın kendi gücünden değil zayıflığından kaynaklanan sevgidir. O, komşunuzu sevmeniz kötü bir kendinizi sevmedir. Kendinizden komşunuza kaçarsınız ve bir erdem yaratmak istersiniz bundan. Ama özgeciliğinizin iç yüzünü bilirim ben dedikten sonra kesinlikle ekliyor. Kendi kendinize katlanamıyor ve kendinizi yeterince sevmiyorsunuz. Dipnot: Friedrich Nietzsche, To Speak Zarathustra, çeviren Thomas Kamm, New York, Modern Library, sayfa 75. Nietzsche'ye göre birey çok büyük bir önem taşımaktadır. Dipnot: The Will to Power, 785. dörtlük. Üst insan almak için vermeyen, iyi yürekli davranarak yükselmeyi istemeyen, gerçek iyilik örneği diye bir öncül olarak kişinin zenginliğini saçıp savurmayan, gerçek iyiliğe, soyluluğa ve ruh yüceliğine sahip olan kişidir. Dipnot AGK 935. dörtlük. Nietzsche bu düşüncesini Zerdüşt böyle dedi, Tu Speak Zarathustra adlı kitabında da kimi kendisini aradığı için gider komşusuna, kimi de kendisini yitirmek istediğinden. Dipnot Tu Speak Zarathustra sayfa 76 tümcesiyle dile getirmektedir. Bu görüşün özü şudur. Sevgi bir zenginlik olayıdır. Sevginin öncülü ise onu verebilecek bireyin gücüdür. Sevgi evetlemek ve üreticiliktir. O sevileni yaratmak ister. Dipnot AGK sayfa 102. Bir başka insanı sevmek yalnızca bu içsel güçten doğduğu zaman bir erdemdir. Ama sevgi, insanın kendisi olma konusundaki temel güçsüzlüğünün bir anlatımı olduğunda bir kötülüktür. Dipnot, bakınız Friedrich Nietzsche, The Twilight of Adults, çeviri A. M. Lidovici, Edinburgh, T. N. Fulis, 1911, 35. dörtlük, Ege Homo, çeviren A. M. Lidovici, New York, The Macmillan Camp, 1911, 2. dörtlük, Nashlas, Nietzsche is Work, Leipzig, A. Kroner, sayfa 63-64. Ancak Nietzsche'nin kendini sevme arasındaki ilişki sorununun çözümlenmemiş bir çatışkı, antinomi olarak bıraktığı da bir gerçektir. Bencilliğin baş kötülük olduğu ve insanın kendini sevmesinin başkalarını sevmesini dıştaladığı öğretisi, hiçbir şekilde tanrı bilim ve felsefe ile sınırlı kalmamış, aslında tüm toplumsal düşünce aşılama araçları tarafından olduğu kadar, evde, okulda, sinemalarda, kitaplarda da yayılan beylik düşüncelerden biri haline gelmiştir. Bencil olma tümcesi birbirini izleyen kuşaklardaki milyonlarca çocuğu etkilemiştir. Tümcenin anlamı biraz belirsizdir. İnsanların çoğu onun başkalarına hiçbir ilgi duymayan bencil, düşüncesiz biri olmama anlamına geldiğini söyleyeceklerdir. Gerçekte bu tümce genellikle bundan daha fazlasını dile getirmektedir. Bencil olmamak insanın istediğini yapmamasını, kendi isteklerinden yetki sahibi olanlar uğruna vazgeçmesini gösterir. Bencil olma tümcesi son çözümlemede Kalvinizm'de sahip olduğu aynı şok anlamlılığa sahiptir. Bu apaçık anlamı yanında kendi kendini sevme, kendi kendin olma ama kendini dışındaki ve senden daha önemli olan bir güce ya da onun içselleştirilmesi olan ödeve teslim et anlamına gelir. Bencil olma tümcesi, kişiliğin kendiliğindenliğini ve özgür gelişmini bastırmada kullanılan en güçlü ideolojik araçlardan biri olur. Bu saf sözün baskısı altında bulunan insandan her özveride bulunması ve tam anlamında teslim olması istenir. Ancak bireye değil ama onun dışındaki bir kimseye ya da bir şeye hizmet eden eylemler bencil olmayan eylemler sayılır. Bu tablonun belli bir anlamda tek yanlı olduğunu yinelememiz gerekiyor. Çünkü modern toplumda insanın bencil olmaması gerektiği öğretisinin yanında tam karşıtı olan görüşün de propagandası yapılmakta. Kendi yararını aklından çıkartma, senin için en iyisi neyse ona göre eylemde bulun, bunu yaptığın zaman tüm öteki insanların da en yüksek yararı için eylemde bulunuyor olacaksın denilmektedir. Aslında bencillik genel mutluluğun temelidir düşünü, yarışmacı toplumun üzerine kurulmuş olduğu ilkedir. Aynı kültürde böylesine apaçık çelişik iki ilkenin yan yana öğretilmesi şaşırtıcıdır ama gerçek olduğu konusunda hiç kuşkuya yer yoktur. Bu çelişkinin bir sonucu bireyde yarattığı şaşkınlıktır. İki öğreti arasında birbirine ters duygularla kıvranan birey, kişiliğini bütünleştirme süreç içinde ciddi bir şekilde engellenir. Çağdaş insanın şaşkınlık ve çaresizliğinin en önemli kaynaklarından biri bu karışıklıktır. Dipnot, bu nokta Karen Horney tarafından The Neurotic Personality of Our Time, New York, V.V. Norton Camp, 1937, Çağımızın Tedirgin İnsanı da ve Robert S. Lind tarafından Knowledge for Wet, Princeton, Princeton University Press, 1939, Niçin Bilgide vurgulanmıştır. İnsanın kendisini sevmesinin bencillikle özdeş, bunun karşıt seçeneğinin ise başkalarını sevmek olduğu öğretisi, tanrı bilimi, felsefe ve popüler düşüncede yaygınlaşmıştır. Aynı öğreti Freud'un özseverlik, narsizm kuramında bilimsel bir dille ustalaştırılmıştır. Freud'un görüşü belirli miktarda bir cinsel gücü, libidoyu önceden varsayar. Bebekte libidonun tümü kendi nesnesi olarak kendisine yönelmiştir. Bu Freud'un adlandırdığı şekliyle birincil özseverlik evresidir. Bireyin gelişmesi sırasında libido, insanın kendinden başka nesnelere doğru yönelmektedir. Eğer insan nesne ilişkilerinde engellenirse, libido nesnelerden geriye çekilip yine insanın kendisine yönelir. Bu ikinci özseverlik evresi diye adlandırılır. Freud'a göre sevgimi dış dünyaya ne kadar çok yöneltirsem kendime olan sevgim o kadar azalır. O sevgi olayını bu nedenle kendini sevmenin yoksullaştırılması olarak betimler. Çünkü tüm libido insanın kendi dışındaki bir nesneye yöneltilmektedir. Şimdi burada şu sorunlar doğuyor. Ruh bilimsel gözlem kendini sevme ile başkalarını sevme arasında temelde bir çelişki ve nöbetleşe değişim bulunduğu savını destekliyor mu? İnsanın kendini sevmesi bencillikle aynı olay mıdır? Yoksa onlar birbirinin karşıtı mıdırlar? Ayrıca çağdaş insanın bencilliği acaba tüm düşünsel, duygusal ve duyusal gizli güçleriyle gerçekte bir birey olarak kendisi için duyduğu bir ilgi midir? Çağdaş insan sosyoekonomik rolünün bir ikinci parçası haline gelmemiş midir? Onun bencilliği kendini sevme ile özdeş midir yoksa kendini sevmemesinden mi kaynaklanmaktadır? Bencilliğin ve kendini sevmenin ruh bilimsel yönlerini tartışmaya başlamadan önce başkalarına duyulan sevgi ile insanın kendisine duyduğu sevginin birbirlerini karşılıklı olarak dışladıkları konusundaki mantıksal yanılmanın vurgulanması gerekmektedir. Bir insan olduğu için komşumu sevmem eğer bir erdem ise ben de bir insan olduğum için kendimi sevmem bir kötülük değil bir erdem olmalıdır. İçine benim de girmediğim hiçbir insan kavramı yoktur. Beni dışlayan herhangi bir öğreti aslında kendisinin çelişkili olduğunu kanıtlar. İncil'de komşunu da kendin gibi sev tümcesinde dile getirilen düşün, insanın kendi bütünlüğüne ve biricikliğine duyduğu saygının, kendi özünü sevmesi ve anlamasının bir başka bireye duyulan saygı, sevgi ve anlayıştan ayrılamayacağı anlamına gelir. Kendi benim için duyduğum sevgi, başka her ben için duyduğum sevgiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Şimdi sıra savımızın sonuçlarının dayandığı temel ruh bilimsel öncüllere geldi. Bu öncüller genellikle şöyle dile getirilir. Yalnız başkaları değil, biz kendimiz de duygu ve tutumlarımızın nesnesiyizdir. Başkalarına ve kendimize karşı takındığımız tutumlar çelişkili olmak bir yana temelde bağlantılıdırlar. Tartıştığımız sorun açısından bu şu anlama gelir. Başkaları için duyulan sevgi ile kendimize duyduğumuz sevgi karşıt seçenekler değildir. Tersine başkalarını sevme gücü olan herkeste bir kendine karşı sevgi duyma tutumu da bulunacaktır. İnsanın kendi beni ve nesneler arasındaki bağlantı söz konusu olduğu sürece sevgi ilkece ayrılamaz. Gerçek sevgi, üreticiliğin anlatımı olup özen, saygı, sorumluluk ve bilgiyi kapsar. O biri tarafından etkilenmiş olma anlamında bir etkilenim olmayıp, insanın kendi sevme gücünden kaynaklanan ve sevilen kişinin gelişme ve mutluluğunu gözeten etkin bir çabadır. Sevmek, insanın sevme gücünün bir anlatımıdır. Birini sevmek, bu gücün bir kişi ile ilgi içinde gerçekleşmesi ve insanın dünyada sevebileceği tek bir kişi bulunduğu ve o kişiye rastlamanın yaşamdaki en büyük şans olduğu görüşü doğru değildir. Böyle birine rastlandığı zaman ona duyulan sevgi sonucu başka herkesi sevmekten vazgeçildiği de doğru değildir. Yalnız bir kişi ile ilgi içinde yaşanabilen bir sevgi bu yönüyle sevgi olmadığını, ortak yaşamsal bir bağlantı olduğunu gösterir. Sevginin içerdiği temel olumlama özce insansal niteliklerin canlı örneği olarak sevilen kişiye doğru yöneltilir. Bir kişiyi sevme insan sevgisini de dile getirir. William James'in adlandırdığı şekliyle insanın aracılığıyla ailesini sevdiği ama yabancılara karşı hiçbir duygu duymadığı iş bölümü türü sevme konusundaki temel bir güçsüzlüğün göstergesidir. İnsan sevgisi çok kez varsayıldığı gibi belirli birine duyulan sevgiden sonra ortaya çıkan bir soyutlama değil bir sevginin öncülüdür. Ama genetik bakımdan insan sevgisi belli bireyleri sevmekle kazanılır. Buradan ilkece benim kendi özümün de bir başka insan kadar sevgimin nesnesi olabileceği sonucu çıkıyor. İnsanın kendi yaşamını, mutluluğunu, gelişme ve özgürlüğünü evetlemesi, sevme gücünden yani özen, saygı, sorumluluk ve bilgisinden kaynaklanır. Birey eğer üretici bir şekilde sevme gücüne sahipse kendisini de sever. Eğer o yalnızca başkalarını sevebiliyorsa hiç sevemiyor demektir. İnsanın kendini sevmesiyle başkalarını sevmesinin ilkece bağlantılı olduğu kabul edildiğinde, başkaları için duyulan her gerçek ilgiyi açık bir şekilde dışlayan bencilliği nasıl açıklarız? Bencil kişi yalnız kendine ilgi duyar. Her şeyi kendisi için ister. Vermekten değil, yalnızca almaktan haz duyar. Başkalarının gereksinmelerine ilgi, onur ve bütünlüklerine saygı duymaz. Kendisinden başka hiçbir şeyi göremez. Herkesi ve her şeyi kendisine olan yararı yönünden yargılar. O temelde sevme konusunda güçsüzdür. Bu, başkalarına duyulan ilgi ile insanın kendisine duyduğu ilginin kaçınılamayan karşıt seçenekler olduklarını kanıtlamaz mı? Eğer bencillik ve kendini sevme özdeş olsaydı bu doğru olabilirdi. Ama sorunumuzla ilgili bir yığın yanlış sonuçları yol açan aslında bu yanlış özdeşleştirme olmuştur. Bencillik ve kendini sevme, özdeş olmaları bir yana gerçekte karşıttırlardı. Bencil kişi kendisini çok fazla değil çok az sever, aslında kendisinden nefret eder. Üreticilikten yoksun olduğunun anlatımlarından yalnızca biri olan bu kendi için özen duyma ve kendinden hoşnut olma yoksunluğu onu bomboş ve engellenmiş bırakır. O bunun zorunlu sonucu olarak mutsuzdur ve yaşamdan kendi kendisine erişmekten engellediği doyumları kapmak için tutkulu bir kaygı duyar. Kendisine çok fazla gerçek benine özen gösterme konusundaki başarısızlığını kapatıp örtmek için yine başarısız bir girişimde bulunur. Freud, bencil kişinin sanki o sevgisini başkalarından geri çekip kendi özüne yöneltmiş gibi özseverci olduğunu savunur. Bencil kimselerin başkalarını sevme konusunda güçsüz oldukları doğrudur ama onlar kendilerini sevme gücüne de sahip değildirler. Bencilliği aşırı kaygılı ve sözünü geçiren bir anne örneğindeki başkalarına duyulan tutkulu bir ilgiyle karşılaştırarak anlamak daha kolaydır. Böyle bir anne bilinçli olarak çocuğunu çok sevdiğine inandığı halde gerçekte ilgi nesnesine karşı çok derinlerde bastırılmış bir düşmanlık duymaktadır. Çocuğu çok sevdiği için aşırı ilgi göstermemekte, aşırı ilgisi aslında onu sevme konusundaki güçsüzlüğünü örtme kaygısından doğmaktadır. Bencilliğin doğasına ilişkin kuram, psikanalistik deney aracılığıyla nevrotik özgecilik örneklerinde doğrulanmıştır. Nevrotik özgecilik genellikle bu belirtiden değil de onunla bağlantılı bunalım, yorgunluk, çalışma konusunda güçsüz olma, sevgi ilişkilerinde başarısızlık ve benzeri gibi başka belirtilerden sıkıntı çeken pek çok kimsede gözlemlenen bir nevroz belirtisidir. Ama bu olaylarda özgecilik yalnız bir nevroz belirtisi olarak görülmemekle kalmaz, çok kez bu belirtiyi gösterenlerin kendilerine övünme payı çıkarttıkları, eksikleri giderici bir özyapı özelliği de sayılır. Özgeci kişi kendisi için hiçbir şey istemez, o yalnız başkaları için yaşar. Kendisini önemli saymadığı için de gurur duyar. Özgeciliğine karşın mutsuz olduğunu ve kendisine en yakın olanlarla ilişkilerinin doyum verici olmadığını anlamak onu şaşırtır. O özgeciliğinin değil de belirtiler olduğunu düşündüğü başka şeylerin yorgunluk, tembellik, bunalım gibi ortadan kaldırılmasını ister. Çözümleyici inceleme, özgeciliğin öteki belirtilerinden ayrı bir şey olmayıp, onlardan biri çok kez en önemlisi olduğunu, herhangi bir şeyi sevme ya da ondan hoşlanma gücünün felce uğradığını, içini yaşama karşı bir düşmanlığın bürümüş olduğunu ve özgecilik görünümünün ardında kolayca ayırt edilemeyen ama çok yiğin bir ben merkezciliğin gizlenmiş olduğunu gösterir. Böyle biri eğer özgeciliği de öteki rahatsızlık belirtileri arasında bir belirti olarak yorumlanırsa tedavi edilebilir. Böylece hem özgeciliğinin, bencil olmayışının hem de öteki sıkıntılarının kökenini oluşturan üreticilik eksikliği düzeltilebilir. Özgeciliğin doğası özellikle başkaları üstündeki etkisinde ve bizim kültürümüzde çok kez özgeci annenin çocukları üstündeki etkisinde kendini gösterir. Özgeci bir anne, çocuklarının sevilmenin ne anlama geldiğini kendi özgeciliği aracılığıyla anlayacaklarına ve karşılık olarak sevmenin ne anlama geldiğini öğreneceklerine inanır. Ama özgeciliğinin etkisi hiç de beklentilerine karşılık olmaz. Çocuklar sevildiklerine inanan kimselerin mutluluğunu göstermezler. Tedirgin, gergin, annenin onayını alamayacaklarından korkulu ve beklentilerini yerine getirmek konusunda kaygılıdırlar. Genellikle annelerinin yaşama karşı duyduğu, kendilerinin tanımaktan çok hissettikleri gizli düşmanlıktan etkilenirler ve sonunda onlar da böyle bir düşmanlıkla dolarlar. Birlikte ele alındığımda özgeci bir annenin etkisi bencil bir anneninkinden pek farklı değildir. Aslında bu çok kez daha kötüdür. Çünkü annenin özgeciliği çocukların onu eleştirmelerini engeller. Çocuklar onu düş kırıklığına uğratmama yükümlülüğü altına girerler. Onlara erdem maskesi altında yaşamı sevmemeleri öğretilir. Eğer kendini gerçekten seven bir annenin etkisini inceleme şansına sahip olunursa, bir çocuğa sevgi, neşe ve mutluluk duygularını kazandırmak için onun kendini seven bir anne tarafından sevilmesinden başka bir şeye gerek olmadığı görülebilir. Bencilliği ve kendini sevmeyi böylece inceledikten sonra, şimdi modern toplumda anahtar simgelerden biri haline gelmiş olan öz çıkarını kollama kavramını tartışmaya geçebiliriz. Bu kavram bencillik ya da kendini sevme kavramlarından daha çok anlamlı bir kavramdır. Bu çok anlamlılık ancak öz çıkar kavramının tarihsel gelişmesi değerlendirilerek kavranabilir. Burada sorun neyin öz çıkar oluşturan şey sayıldığı ve bunun nasıl belirlenebileceğidir. Bu sorun temelden farklı iki yaklaşımla ele alınabilir. Biri en açık şekilde Spinoza tarafından dile getirilmiş olan nesnelci yaklaşımdır. Spinoza'ya göre öz çıkar ya da insanın yararını gözetme konusundaki ilgisi erdemle özdeştir. O, her insan yararı için ne kadar çok çaba harcar ve kendi yararını ne kadar çok gözetebilirse, yani varlığını ne kadar çok korursa o kadar erdemlidir. Öte yandan, kişi kendi yararını savsakladığı ölçüde güçsüzdür der. Dipnot, Spinoza Ethics, 4, 20. önerme.